Ayrım 12. 13. Bölüm. Çekici genç kadın görevli duraksayarak, "Bay Pitt," dedi, "amiral de sizi bekliyor." "Oh, aklıma gelmişken," genç kadın gözlerini yeri devirerek ekledi, "Martha End'de yaptıklarınızdan sonra sizi 101. filoda görmekten hepimiz büyük bir onur duyuyoruz." "Amiral kızının kaçırılmasını nasıl karşılıyor?" diye soran Pitt'in sesi elinde olmadan biraz sert çıkmıştı.
"Amiral güçlü bir ihtiyar kurttur," dedi genç kadın.
"Şu anda hala bürosunda mı?"
"Hayır efendim, toplantı odasında, herkes sizi bekliyor."
Genç kadın yerinden kalktı ve masanın arkasından dolaşarak öne geldi.
"Bu yönden lütfen."
Pitt kadını izleyerek bir koridoru geçtiler. Kadın sağdaki bir kapıya vurdu, ardından da kapıyı açarak Pitt'in adını söyledi. Ve Pitt yanından geçip odaya girdikten sonra da arkasından kapıyı sessizce kapadı. Odada 4 kişiydiler. Pitt ikisini tanıyordu ama öteki 2 kişiyi hiç tanımıyordu. Amiral Hunter, Pitt'in elini sıkmak için öne doğru ilerledi. Pitt, amirali son görüşünden beri daha yalnızca 4 gün geçmesine karşın, amiral yaşlı, hatta çok daha yaşlı ve çok daha yorgun görünüyordu. Pitt'i şaşkına çeviren büyük bir içtenlikle amiral, "Kurtulduğun için Tanrı'ya şükürler olsun," dedi. "Ayağın nasıl oldu?"
"İyi," dedi Pitt yalnızca ve gözlerini kaldırıp yaşlı adamın gözlerinin içine baktı.
"Çok üzgünüm. Albay Sinan'a ve Adrian için. Benim hatamdı. Keşke biraz daha uyanık olabilseydim."
"Saçma," dedi amiral yüzünde hafif bir sırıtışla. "O alçaklardan ikisini akladın. Oldukça zorlu bir çatışma olmuştur sanırım."
Pitt daha karşılık veremeden Denver yanına yaklaşarak elini güm diye Pitt'in sırtına indirdi.
"Seni gördüğüme sevindim ama çok berbat görünüyorsun."
"Belki de bitkin oluşumdandır. 24 saat içinde 30 dakikalık bir uyku tüm yakışıklılığımı alıp götürmüştür tabii."
"Bunun için üzgünüm," dedi Hunter, "ama zamanımız azalıyor. Starbuck'ı çok kısa bir süre içinde kurtaramazsak onu defterden tümüyle silmemiz gerekecek."
Amiral'in içinde bulunduğu gerginlik gözlerinin çevresindeki çizgilerde açıkça görülüyordu.
"Bize zaman kazandırdığı için de Pitt'e teşekkür borçluyuz. Denizaltının ön torpil bölmesini suyla basması daha yani bir davranıştı."
Pitt sırıttı. "Martha Ann'in dümencisi, bu davranış sonucu uğranılacak maddi zararın maaşlarımızdan kesilerek bize ödetileceğinden çok emindi." Hunter dudaklarının köşesiyle belli belirsiz hafifçe gülümsedi.
"Gel otur ama sana önce Tripler Askeri Hastanesi Araştırma Şefi Dr. Elmer Chrysler'i tanıtayım."
Pitt kerpeten gibi kebikli elleri olan kısa boylu adamla tokalaştı. Adamın kafasında hiç saç yoktu, usturayla kazınmıştı. Kulakları da kemik çerçeveli kocaman gözlüklerini tutuyordu. Gözlüğünün ardındaki kahverengi gözleri boncuk gibiydi ama gülümseyişi cömertçe ve içtendi.
"Ve Eton Deniz Bilim Okulu Deniz Jeolojisi Bölümü Başkanı Dr. Raymond York."
York bir jeologa benzemiyordu, daha çok iri yarı bir kamyon sürücüsüne ya da dok işçisine benziyordu. İri yapılı, 1 metre 80 santim boyunda ve geniş omuzluydu. Ağzındaki mükemmel denilecek denli düzgün dişleri pırıl pırıldı. Birbirleriyle tanıştırılırken de Pitt'in elini o güne dek görmediği büyüklükte ve etli 5 parmağıyla sıktı. Hunter eliyle Pitt'e bir koltuğu işaret etti, sonra da
"Martha Ann'in yitirilmesi ve otel odandaki savaş konusunda anlatacaklarını büyük bir merakla bekliyoruz," dedi.
Pitt koltuğa oturdu ve yorgun kafasını zorlayarak tüm olayları oluş sıralarına göre dizmeye çalıştı. O anda ağzından çıkacak en küçük bir ayrıntıyı bile iyice duymak için odada bulunan herkesin kendisini büyük bir merakla izlediğini biliyordu. Denver başıyla bir işaret yaptı ve "Hiç acele etme. Arada bir soru sorarak sözlerini kesersek de bizi bağışla," dedi. Pitt yavaşça konuşmaya başladı. "Sanırım her şey su altı topografya haritalarımızda olmayan denizli bir yükseltisini bulunca başladı." Ve Pitt daha sonra her şeyi anlattı. Denver konuşmayı banda alan Tabe arada bir göz atarken iki bilim adamı da sürekli not aldılar. Toplantı masasını çevreleyen adamlardan biri arada bir soru sorunca da Pitt bunu en iyi biçimde yanıtladı. Atladığı tek yer Summer'la ilgili bölümdü. Delphi'nin adamları kendisini bağlamadan önce eline bir bıçak geçirip avucunda gizlediğini belirterek bu konuda yalan söyledi. Hunter cebinden yeni bir paket sigara çıkardı. Üzerindeki selofanı yırttı ve buruşturarak kül tablasına attı.
"Delphi denilen bu adam için ne diyorsun? Şu ana dek binbaşı Pitt'in bu adamla arasında geçen olay, Pasifik girdabı denilen yerle ilgili aramızda kurulan tek bağlantıdır."
Doktor Chrysler masanın üzerine eğildi. "Bu adamı ayrıntılı olarak tanımlayabilir misiniz?"
Aşağı yukarı 2 metre boyunda diye Pit karşılık verdi. Vücudu da boyuna göre orantılı. O boyda birinin kilosunu kolay kolay tahmin edemem. Pürüzlü ve kırışık bir yüzü, gümüş rengi saçları ve tabii en çok göze batan sarı gözleri var. Chrysler'in kaşları çatıldı. Sarı mı? Evet, neredeyse altın gibi.
Böyle bir şey olamaz dedi Chrysler. Bir albino'nun gözleri çok hafif portakal rengine çalan pembe renkte olabilir. Ayrıca belirli bazı hastalıklarda gözün rengi soluk grimsi sarıya dönüşebilir. Ama parlak sarıya? Asla. Çünkü gözün irisinde böyle bir rengi oluşturacak renk maddeleri yoktur.
Doktor York cebinden bir pipo çıkardı ve elinde oynamaya başladı. Sarı gözlü bir devi tanımlamanız son derece garip. Çünkü gerçekten de böyle biri vardı.
Ruhlar dünyasının kahini dedi Chrysler yavaşça. Doktor Frederick Maron tabii. Böyle bir adı anımsamıyorum dedi Hunter. Frederick Maron çağının ünlü antropologlarından biriydi. İnsan neslinin ileride tümüyle yok olmasından en önemli etkinin insan beyni olacağını savunuyordu.
York başını salladı. Akıllı ama çok bencil birisiydi. Aşağı yukarı 30 sene önce denizde kaybolmuştu.
Delphi Kihini diye Pit kendi kendine mırıldandı.
Denver Pit'in ne demek istediğini hemen anladı. Haklısın tabii. Delphi sözcüğü eski Yunanistan'daki gayipten haber veren kahinin adıydı.
Böyle bir şey olamaz dedi Chrysler. Doktor Moran öldü.
Öyle mi dersin diye Pit sordu. Belki de Cannoli'yi bulmuştur.
Bu bir Hawaii düşler ülkesine benziyor dedi Hunter.
Belki de gerçekten öyledir dedi Pit. Sonra da kısaca Piskopos Müzesi'nde George Papaloa ile aralarında geçen konuşmalardan söz etti.
Ben hala Doktor Moran gibi bir adamın yıllarca hiç görünmeyip sonra ansızın bir cani ve zorla insan kaçıran biri olarak yine ortaya çıkmasına bir türlü inanamıyorum, dedi York.
Bu Delphi denilen adam onun Doktor Moran olup olmadığını anlamamıza yarayabilecek herhangi bir şey söyledi mi diye Chrysler sordu.
Pit gülümsedi. Yalnızca benim zekamın kim olduklarını bilmediğim Lavella ve Robleman'dan çok geri olduğunu söyledi.
Chrysler ve York birbirlerine bakıştılar.
Çok garip dedi York. Lavella hidroloji konusunda uzman bir fizikçiydi.
Ve Robleman da ünlü bir cerrahtı diye devam eden Chrysler'in gözleri aniden büyüdü ve Pitt'in yüzüne dikili kaldı.
Robleman ölmeden önce insanların da sudan oksijen alabilmelerini sağlayacak mekanik bir solungaç sistemi üzerinde deneyler yapmaktaydı.
Chrysler bir süre konuşmasına ara verdi. Yerinden kalktı, odanın bir köşesinde duran bir su soğutucusunun yanına gitti. Soğutucunun üstündeki cam kapta çağıltı sesi çıkartarak kağıt bir bardağa su doldurdu. Sonra da yine masaya döndü. Konuşmasına devam etmeden önce de bardaktaki suyu midesine indirdi.
Hepimizin de bildiği gibi herhangi bir solunum sisteminin ona görevi canlı için gerekli oksijeni almak ve dışarıya karbondioksit atmaktır. İnsanlarda ve hayvanlarda akciğer göğüs kafesinde serbest bir biçimde asılıdır, diyafram aracılığıyla ve hava basıncının etkisiyle de şişip inmesi gerekmektedir. Hava bir kez akciğerlere dolunca da oksijen akciğer epitelince emilir, sonra da kan dolaşımına geçer. Öte yandan balıklar oksijeni bir tarağın dişleri gibi yan yana sıralanmış, açılır kapanır levhalardan oluşan solungaçlar aracılığıyla alır ve karbondioksiti atarlar.
Robleman'ın sözüm ona yarattığı aygıtsa bir akciğer solungaç karışımı bir şeydir. Bu aygıt ve oksijen naklini sağlayacak bağlantı kanalları ameliyatla göğüse takılıyordu.
İnanılmaz gibi görünüyor dedi Hunter.
İnanılmaz evet dedi Pitt ama Martha Eyre baskın yapan adamlardan hiçbirinde neden dalış takımı olmadığını açıklığa kavuşturuyor.
Chrysler sözlerine devam etti. Yalnız bu tür bir aygıtla insan suyun altında ancak yarım saat kalabilir.
Denver şaşkın şaşkın başını iki yana salladı. Belki yarım saat çok uzun bir süre olmayabilir ama yine de günümüzde kullanılan dalış takımlarının hamallığını yapmaktan kurtarmış olur.
Baylar, Lavella ve Robleman'a ne olduğunu biliyor musunuz diye Hunter sordu.
Chrysler omuz silkti. Yıllar önce öldüler.
Hunter bir telefonu kaptı. Bilgi bölümü mü? Ben Amiral Hunter. Lavella ve Robleman adlı iki bilim adamının ölümleriyle ilgili ayrıntıları istiyorum. Sonuç alır almaz hemen gönderin.
Bu yalnızca bir başlangıç. Doktor York, girdap bölgesindeki deniz dibi jeolojik yapı konusunda ne düşünüyorsunuz?
York bir çantayı açtı ve içinden çıkardı. Bir sürü haritayı masanın üzerine yaydı.
Hastanede Martha Ann'den kurtulan araştırma odası personelini ve komutan Bowland'ı sorguya çektikten, Pitt'in de anlattıklarını dinledikten sonra tek bir sonuca ulaştım. Bu da girdabın daha önce keşfedilmemiş bir su altı dağından başka bir şey olmadığıdır.
Peki öyleyse bugüne dek nasıl keşfedilmemiş olabilir diye Denver sordu.
Karalardaki dağ zirvelerinin 1940'ların sonlarına doğru belirlendiğini ve ayrıntılarıyla haritasını çıkarmamız gereken okyanus dibinin daha %98'i olduğunu düşünürsen bunun hiç de öyle olağan dışı bir şey olmadığını anlarsın dedi York.
Çoğu sualtı dağları sualtı yanar dağlarının kalıntıları değil midir diye Pitt sordu.
York tütün kesesinden piposuna tütün doldurdu. Bir sualtı dağı deniz dibinden daire biçiminde oldukça dik bir yamaçla ve küçük bir zirve alanı olacak biçimde yükselen başlı başına ayrılmış bir yükselti diye tanımlanabilir. Ama soruna yanıt verirsem çoğu sualtı dağlarının yanardağ kökenli olduğunu söyleyebilirim. Yine de tabii bilimsel araştırmalar aksini kanıtlayana dek konuya başka bir açıdan yaklaşmayı önerebilirim. Piposundaki tütünü sıkıştırmak ve piposunu yakmak için bir ara duraksadı. Bir an için Canoli efsanesinin doğru olduğunu ve korkunç bir felaket sırasında adanın ve halkının deniz dibine gerçekten de battığını kabul edersek, o zaman adanın yanardağdan çok bir fay hareketi sonucu önce yükselerek ortaya çıktığını, sonunda yine battığı varsayımını kabul edebilirim.
Yani bir deprem dedi Denver.
Aşağı yukarı öyle denilebilir diye York karşılık verdi. Fay yer kabuğunda oluşan bir çatlaktır. Haritalarda da görebileceğiniz gibi sözünü ettiğiniz bu su altı dağı Fullerton yarığı kuşağında bulunuyor. Pekala da büyük bir deprem hareketi deniz dibinden yüzlerce metrelik bir yükseltiye neden olabilir. Tabii aradan geçen binlerce yıl boyunca bu yükselti sürekli yukarıya itilerek su yüzeyinin üzerine çıkmış, sonunda da birkaç gün içinde yine gerisin geriye batmıştır.
York o anda pencereye doğru bakıyor ve gözlerinin önünde de anlattıklarını canlandırıyor gibiydi.
Bay Pitt'in sualtı dağındaki yükseldi ve dağın çevresindeki deniz suyu ısısının daha düşük olduğu konusundaki sözleri de fay varsayımınızı destekliyor. Soğuk derin deniz dibi suyu sık sık deniz yatağı boyunca oluşan uzun çatlaklardan yukarıya doğru yüzlerce metre çıkarak su yüzeyine ulaşır. Bundan başka neden hiç mercan bulunmadığını da açıklıyor. Çünkü mercanlar 38 dereceden daha düşük ısısı olan sularda yaşayamazlar.
Hunter konuşmadan önce düşünceli düşünceli haritalara baktı.
Martha Ann'e saldıran adamların mutlaka bir yerden gelmeleri gerektiği göz önüne alınırsa bu adamlar sualtı dağından gelmiş olabilirler mi?
Anlamadım dedi York.
Martha Ann'in radarında görülen hiçbir şey yoktu. Bu bölgede başka bir gemi olmadığını gösteriyor. Batık enkazlar dışında sonarda da hiçbir belirleme yapılmadı. Bu da çevrede hiçbir denizaltının olmadığını gösterir. Geriye iki olasılık kalıyor. Onlar da adamlar ya insan yapısı bir su altı yaşam odasından ya da dağın içinden geldikleridir.
Sualtı yaşam odası düşüncesini hemen bir kenara atmak zorunda kalacağım dedi Pitt. Yaklaşık 200 kişinin saldırısına uğradık ve bu denli çok insanı alacak büyüklükte bir sualtı yaşam odasının yapımı çok büyük hüner ister.
Öyleyse geriye tek olasılık kaldı, o da sualtı dağı dedi Hunter.
Chrysler çenesini ellerinin üzerine koydu ve masadan karşısında oturan Pitt'e baktı.
Binbaşım, sanırım gemiyi siz kaplamaya başladığında okaliptüs kokusu aldığınızı söylemiştiniz.
Evet efendim öyle söyledim.
Garip, çok garip diye Chrysler mırıldandı. Sonra da Hunter'a döndü.
Çok şaşırtıcı gelebilir amiralim ama su altı dağı konusundaki düşünceniz bu durumda öyle pek olağan dışı bir şey gibi görünmüyor artık.
Nasıl yani?
Okaliptüs yağı birkaç yıldır Avustralya'da madenlerdeki havayı temizlemekte kullanılıyor. Ayrıca kapalı bir yerdeki nem oranını düşürdüğü de bilinir.
Telefon çaldı. Hunter almacı kaldırdı. Hiçbir şey söylemedi, yalnızca dinledi. Almacı yine yerine koyduğunda yüzünü tatmin olduğunu belirten mutlu bir anlatım kapladı.
Doktor Lavella ve Doktor Rubbleman Explorer adlı bir araştırma gemisindeyken denizde kaybolmuşlar. Gemi Pisces Metal şirketi tarafından ve umut vadeden bir maden çalışması konusunda derin deniz jeolojik incelemelerini yapılacağı bilimsel bir gezi için kiralanmıştı. En son görüldüğünde gemi Hawaii'nin kuzeyine doğru seyrediyormuş. Tarih ise aşağı yukarı
30 yıl önce diye Denver tamamladı. Gözlerini elindeki bir sürü kağıttan ayırarak Pitt'e baktı.
Explorer girdapta kaybolan ilk gemiydi.
İddiayı girerim ki Frederick Moran da aynı gemideydi dedi Pitt.
Belki de bilimsel gezinin önderiydi diye Chrysler ekledi.
Bilmece ortaya çıkmaya başladı diye York mırıldandı. Evet, şükürler olsun ki şekilleniyor artık. York koltuğunda arkasına yaslandı, sonra da başını kaldırarak tavanı seyrediyormuş gibi bakındı. Pasifik yerlilerinin yaşadığı adalardan çoğu mağaralarla dolu birer bal peteğini andırır. Bu mağaralar öncelikle dini amaçlarla kullanılır. Mezar mağaraları, tapınaklar, put odaları ve bunun gibi şeyler. Şimdi eğer girdaptaki su altı dağı bir yanardağsa ve patlama sonucu parçalanıp yok olduysa, o zaman yerli medeniyetinden hiçbir şey kalmayacağı açıkça ortadadır. Ama eğer ada Fullerton yarığının bir hareketi sonucu su yüzeyinin altına düşmüşse, o zaman mağaralardan çoğunun olduğu gibi kalması çok büyük bir olasılıktır.
''Düşünceniz nedir?'' diye Hunter sabırsızca sordu.
Doktor Lavella'nın uzmanlık alanı hidrolojiydi ve hidroloji baylar suyun karada, havada ve yer altındaki hareketiyle ilgilenen bir bilimdir. Kısacası Doktor Lavella bir su altı mağaralar ağındaki suyu pompayla çekip kurutacak bir sistemi planlayabilecek batı dünyasındaki birkaç kişiden biri olurdu. Hunter'ın yorgun gözleri sabit bakışlarla York'a dikildi kaldı ama doktor daha başka açıklamada bulunmadı. Hunter birkaç kez parmaklarını masada tıklattı, sonra da ayağa kalktı.
Doktor York, Doktor Chrysler, bize büyük bir yardımda bulundunuz. Deniz kuvvetleri size minnettardır. Şimdi bizi lütfen affederseniz.
İki sivil odadakilerle tokalaştı, veda sözcükleri söylediler ve sonra da gittiler. Pitt ayağa kalktı ve uzun salonun öteki ucundaki büyük haritaya doğru yavaşça yürüdü. Denver koltuğunda yayıldı. Bundan böyle hiç olmasa neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz.
Acaba, dedi Pitt yavaşça, haritadaki kırmızı daireye dik dik bakarak, acaba bunu gerçekten öğrenebilecek miyiz?
Pitt rahat bir uykudan sonra gözlerini açtığında aradan 4 saat geçmişti. Bir an kımıldamadan öylece durdu ve gözlerini tüm yüzünün önünde dimdik duran iki bronz rengi sütuna dikti. Kafasındaki sis bulutu bir an için aralandı ve sütunların bir çift düzgün ve güneşte iyi yanmış kadın bacağı olduğunu anladı. Elini uzattı ve parmağının dış kısmını naylon çoraplı kalçalardan biri üzerinde dolaştırdı. ''Yapma!'' diye kız çığlığı bastı. Genç kız sevimliydi, yüzünde de hafif bir şaşkınlık belirtisi okunuyordu. Biraz kiloluydu ve vücudunu bir deniz subayının şık üniforması sıkıca sarıyordu.
''Özür dilerim, düş görüyordum sanırım.'' dedi Pitt gülümseyerek.
Kadının yüzüne bir kızarıklık yayıldı. Farkında olmadan eteğini düzeltti ve gözlerini cilveli cilveli yere dikti. ''Sizi uyandırmak istememiştim. Daha önce uyandığınızı sanıp size kahve getirmiştim.'' Gözlerinin içi anlamlı anlamlı parıldadı. ''Ama şu anda kahve içmek istemediğinizi görüyorum.''
Pitt kadının odadan çıkarken kalçalarını oynatışını seyretti. Sonra da gerinerek yattığı deri kaplı kanepede oturdu. Gözlerini amiralin duvarları pano kaplı çalışma odasında dolaştırdı. Hunter'ın çok işi olduğu açıkça görülüyordu. Bir sürü harita ve belge masasında ve yerde dağınık bir biçimde duruyordu. Büyük bir süslü kül tablası tamamen sigara izmaritleriyle doluydu. Pitt elini cebine soktu, sigara aradı ama tek bir sigara bile bulamadı. Buna sessizce boyun eğdi ve kahveye uzandı. Kahve sıcaktı. Buruk tadı uykusunu hemen hemen tümüyle almıştı. Bir anda içeriye canlı yürüyüşüyle Hunter daldı. ''Seni uzun süre uyutmadığım için beni bağışla. Hem bu arada biz de boş durmadık, birkaç hamle yaptık.''
''Bundan Delphi'nin vericisini bulduğunuzu anlıyorum.'' Hunter'ın kaşları hafifçe yukarıya doğru kalktı.
''Derin bir uykudan uyanan biri olarak çok anlayışlısın.''
Pitt omuz silkti. Akıllıca bir tahmindi o kadar.
''Bir keşif uçağı ile vericinin yerini belirlemek yalnız 2 saat sürdü.'' dedi Hunter. ''90 metrelik anten direği de öyle kolay kolay gizlenemiyor tabii.''
Peki neredeymiş bu verici?
Maui adasının uzak bir köşesinde, 2. Dünya Savaşı yıllarında kıyı koruması yapacak topçu birliği için kurulmuş ve sonradan terk edilmiş eski bir kara kuvvetleri üssünde bulunuyor. Tüm kayıtları gözden geçirdik. Üs yıllar önce bir şirkete satılmış. Adı da...
Piskes Metal Şirketi diye Pitt tamamladı. Hunter kaşlarını hafifçe çattı. Yoksa bu da başka akıllıca tahmin mi? Pitt evet anlamında başını salladı. Hunter Pitt'e kurnaz kurnaz sırıttı.
''Peki, Martha Ann'in yarın bu saatlerde Honolulu limanına ulaşacağını da biliyor muydun?''
Pitt bu kez iyice şaşırmıştı. ''Böyle bir şey nasıl olabilir?''
''Sen mürettebat dolu helikopterini uçuş platformundan havalandırdıktan sonra, dakikalar sonra bilgisayarları gemiyi Hawaii'ye geri getirecek biçimde programlamıştık.'' dedi Hunter.
''Birkaç aygıtı parçalayıp birkaç kabloyu kesmişsinizdir.'' dedi Pitt.
Yoksa Delfi'nin adamları gemi makinalarını durdurabilir ya da kontrol donanımını devreden çıkarabilirlerdi kuşkusuz.
Sen öyle san dedi Hunter ama Martha'nın kendine özgün kumanda sistemi akla gelebilecek her tür olasılık göz önünde tutularak yapılmıştır. Bizler dost olmayan yabancı ülkelerin gemiye her an el koyup bir havuza kapatacağı tehlikesiyle iş görüyoruz. Yani anlayacağın 101. filo daha çok gizli kurtarma operasyonları yapıyor. Makine dairesini ve seyir kumanda kontrollerini elektronik kumandayla otomatik olarak kapanan ve parçalanması en az 10 saat sürecek kalın çelik kapılar koruyor. Tabii bu süre içinde de gemi o ülkenin karasularından çıkıp uluslararası sulara ulaşıyor ve başka bir gün enkaz çıkarma işlemine yine devam ediyor.
Şu anda Martha Ann mürettebatsız mı seyrediyor?
Hayır, gün ağrır ağarmaz helikopterle yeni bir mürettebat gönderildi dedi Hunter. Bu iş çok da yararlı oldu. Çünkü helikopter tam Martha Ann'in bir balıkçı teknesini parçaladığı görüldüğü anda ulaşmış. Zavallı balıkçıyı köpek balıkları yutmadan 1-2 dakika önce kurtarabilmişler. Neredeyse ölmek üzereymiş.
Demek ki Martha Ann şu anda yuvaya dönüyor. Peki ya Starbuck ne olacak?
Onu gözden çıkarıyoruz dedi Hunter bıkkınlıkla. Bu Pentagon'un emri.
Dipnot Pentagon ABD Milli Savunma Bakanlığı.
Kurmay başkanları verdikleri kararı kesinleştirdiler. Starbuck'ın en kısa sürede yok edilmesi daha iyi olacak. Böylece füzelerinin fırlatılması, kendisinin de daha sonra yüzdürülmesi önlenmiş olacaktır.
Onu nasıl yok etmeyi düşünüyorsunuz?
Yarın sabah saat 5'te modern bir savaş gemisi olan Monitor tam Starbuck'ı bulduğun yere bir Hyperion füzesi fırlatacak. Füzenin savaş başlığının oluşacak sarsıntı su basıncıyla da birleşince denizaltıyı yok etmekten başka sualtı dağının içinde bulunan tüm hava boşluklarını da yok edecektir.
Ama böylesine büyük bir yok etme operasyonu çok kötü bir şey dedi Pitt.
Ben de aynı kanadayım. Onlara bir SAS komandosu timiyle saldırıp denizaltıyı yine ele geçirmeyi önerdim ama kabul edilmedi.
Dipnot SAS sualtı savaş komandosu.
Potomac'taki büyük patron korkulu rüya görmektense uyanık olmak daha iyidir dedi. Delfi denizaltıdaki füzeleri fırlatmasını öğrenirse o zaman dünyanın herhangi bir yerindeki 30 kenti yerle bir edebileceğinden korkuyorlar.
Ama bu iş son derece karmaşık bir işlemdir. Füzeleri Rusya dışındaki hedeflere gönderebilmesi için yeniden programlaması gerekir.
Füzelerin nereye fırlatılacakları hiç önemli değil. Kurmay başkanlarının asıl korktukları şey Delfi'nin bu işi nasıl yapacağını öğrenebilmesi.
Aynı kanıda değilim. Eğer Delfi kimseye haber vermeden 6 aydır 30 nükleer füzenin üzerinde oturuyorsa ya da onları kullanmakla gözdağı veriyorsa bu onun fırlatma sistemlerini daha öğrenmediğini gösterir.
Belki de haklısın ama bu yine de bir şeyi değiştirmeyecek. Bu konuda emir aldım ve onları uygulamak niyetindeyim.
Pitt uzun uzun Hunter'a baktı. Üstlerin Adrian'ın kaçırıldığını biliyorlar mı?
Hunter yavaşça başını hayır anlamında iki yana salladı. Konuyu kişisel sorunlarımla çıkmaza sokmayacağım.
Eğer Adrian ve Delphi hala adalardaysa ve yarın sabahtan önce izleri bulunabilirse...
Neler düşündüğünü biliyorum. Delphi'yi yakalarız, sorun da ortadan kalkar. Güzel bir düşünce ama hiçbir işe yaramayacak. Çünkü üzülerek belirteyim ki ikisi de şu anda Sualtı Dağı'nda bulunuyorlar.
Bundan emin olamazsınız.
Adamlarım adalardaki lisanslı tüm özel uçakları soruşturdu ve Piskes Metal şirketine kayıtlı jet motorlu bir deniz uçağı olduğunu belirlediler. Bir güvenlik timi uçağın korunduğu doku kuşattı ama çok geç kalmışlardı. Tanıklar 2 saat önce bir dev adamla siyah saçlı bir kadının uçağa bindiklerini, sonra da havalanıp gittiklerini belirttiler. Hemen uçağı uydu kontrolüne aldık ve onun Starbuck'ın bulunduğu yere gittiklerini izledik.
Öyleyse Adrian'ın onunla birlikte Sualtı Dağı'nda olduğunu düşünebiliriz.
Pitt Hunter'ın masasının karşısına bir sandalye çekerek oturdu. Starbuck'ı ve çevresindeki deniz gibi görünümünü tümüyle ortadan kaldırmak çok büyük bir hata. Delphi ve örgütü konusunda hiçbir bilgimiz yok. Dünyanın başka yerlerinde de üstleri olabilir. Acaba Delphi yabancı bir devletin ajanı mı? Peki ya Starbuck'ın mürettebatı Sualtı Dağı'nda hala canlı olarak tutsaksa o zaman ne olacak? Bunun gibi yanıtlanmamış daha bir sürü soru var. 7000 mil ötedeki bir grup masa başı akıllısı birkaç kağıt parçasına bakarak hareketlerimizi belirlerken bizim burada neden eli kolu bağlı sessizce oturmamız gerektiği konusunda tek bir şey söyleyebilir misin?
Diyeceğim şu ki biz de...
Yeter!
Hunter'ın sesi emrediciydi. Bana ne söylenirse onu yaparım ve sen de öyle yapacaksın.
''Hayır, davranmayacağım.'' dedi Pit yavaşça. ''Korkunç bir hata işlenirken boş boş oturmayı kabul etmiyorum.''
Deniz kuvvetlerinde geçirdiği 30 yıl boyunca Hunter'a kendinden küçük rütbeli hiçbir astı karşı çıkmamıştı. Pete nasıl tepki göstereceğini bilemedi.
''Sakinleşene dek seni bir yere kapatabilirim.'' dedi yalnızca.
''Böyle bir şey yapabilirsiniz tabii.'' dedi Pete buz gibi bir sesle. ''Haklıyım ve bunu siz de biliyorsunuz. Adı ne olursa olsun Moran ya da Delphi denilen bu kişiyi ortadan kaldırırsak ve ondan sonra başka bir gemi kaybolursa o zaman hep merak edip duracağız. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde daha başka gemi kaybolmaları da olursa yine sıfırdan başlamamız gerekecek. Başarısız olduğumuz konusunda içimizi bir kuşkunun kemirmesi sürüp gidecek.''
Hunter dik dik Pete'e baktı. 20 yıl önce olsaydı masanın karşısında oturan Hunter olurdu. Yaşamını bir inanç uğruna düşünmeden tehlikeye atar, inandığı konuda tüm meslek yaşamıyla kumar oynamaya hazır olurdu. Bir gemiden vazgeçmek, ki bu durumda Starbuck oluyordu, Deniz Harp Okulu'na girdiği ilk günden beri tüm meslek yaşamı boyunca uyduğu geleneklere aykırıydı. Ne var ki yaşamında uymadığı hiçbir emir olmamasına karşın yine de verilen emre uymamak istediği zamanlar olmuştu. Belki de hemen hemen umutsuz ve gerçekleşmeyecek küçük bir şansı daha vardı. Bu da o anda anımsadığı ve Amiral Sandeker'in Pit için söylediği sözlerdeydi. ''Bu adamla olmaz diye hemen hemen hiçbir şey yoktur.''
Hunter sonunda kararını verdi.
''Pekala, kendini gösterebilirsin. Washington bunu bize çok pahalıya ödetecek ama bu konuda daha sonra kaygılanırız. Planın ne olursa olsun fark etmez, yeter ki bir işe yarasın.''
Pete rahatladı. Kısaca şöyle, sabah saat 5'ten önce Starbuck'a usta denizaltıcılar yerleştireceğiz ve bir takım deniz piyadesine de Delphi'nin vericisini yok etmesini emredeceğiz.
Söylemesi ne kolay diye Hunter mırıldandı ama 15 saatten az zamanımız var.
Pete birkaç saniye sustu, yine konuşmaya başladığında ise sesi iyice kararlıydı.
Bir çözüm var. Vergi verenlere birkaç dolara mal olacak bir şey ama %50 başarı olasılığı var.
Pit planını açıklarken Hunter rahatsız olmuş gibi yerinde kımıldandı ve planın ya bir çılgınlık olduğunu ya da Pit'in ona her şeyi anlatmadığını düşünerek uygulanması için istemeye istemeye izin verdi. Hunter daha sonra ikinci olasılığın doğru olduğunu tahmin etti.